Ayrım 5. Kesişen Yazgılar Şatosu. Italo Calvino. Sayfa 53. Bütün Öteki Öyküler. Dörtgen artık baştan başa tarotlar ve öykülerle kaplı. Destedeki kağıtların hepsi masaya yayılmış. Peki benim öyküm yok mu? Eş zamanlı olarak iç içe geçmiş bütün bu öykülerin arasından kendi öykümü bir türlü bulup çıkaramıyorum. Aslına bakılırsa öyküleri tek tek okuyup anlama uğraşı, şimdiye dek anlatma tarzımızın en belirgin özelliğini göz ardı etmeme yol açtı. O da şu: her öykü bir başka öyküye bağlanıyor, birisi kendi sırasını dizerken karşı uçtaki bir başkası tersi yönde kendi sırasını diziyor. Çünkü aynı kağıtlar değişik bir sırayla açıldığında çoğunlukla anlamın değiştiği ve aynı tarotun dört değişik yönden yola çıkan öykülere aynı anda hizmet ettiği düşünülürse, soldan sağa ya da aşağıdan yukarıya anlatılan öyküler sağdan sola ya da yukarıdan aşağıda okunabilir. Örneğin, Astolfo başından geçenleri anlatmaya başlarken aramızdaki en güzel bayanlardan biri, para kraliçesinin aşık kadın profiliyle kendisini sunan hanım, yolu üstünde keşiş arkanası ve kılıç dokuzlusuyla karşılaşıyor ve o anda kendi öyküsüne başlayıp onlara yıllardır tutsak yaşadığı kuşatılmış kentin ne zaman kurtarılacağını soruyordu. Mahkeme ve kule arkanaları da ona tanrıların çok önceden Troya'nın düşeceğini öngördüklerini bildiriyordu. Gerçekten de Astolfo'nun öyküsünde surlarla çevrili kent, dünya arkanası olan mağriplilerin kuşattığı Paris, bu yeni öyküde uzun süren savaşın temel nedeni olması gereken kadın tarafından Troya kenti olarak görülüyordu. Kupa onlusunun anımsattığı, liller çalınan ve şarkılar söylenen şölen de birden heyecanla beklenen kuşatmanın son günü için akaların yaptığı hazırlıklara dönüşüyordu. Ama aynı anda bir başka kraliçe, bu kez Kupa kraliçesi, Orlando'nun öyküsüne karşı güç ve asılan arkanalarından başlayarak aynı yol üzerinde kendi öyküsüne başlıyordu. Bu kraliçe, adaletin hükmüyle güneş altında bir işkence aletine asılı, amansız bir haydut görüyordu. En azından böyle tanımlamışlardı onu kraliçeye. Adama acıyor, yanına gidip su veriyor, Kupa üçlüsü, onun yakışıklı ve kibar bir delikanlı, değnek prensi olduğunu fark ediyor. Araba, aşıklar, ay ve deli arkanaları, bunlar Angelica'nın düşünde, Orlando'nun çılgınlığında, Pegasus'un yolculuğunda da yer alan arkanalardı. Şimdi hem Troyalı Helen'e, kahinin kehanetini, savaşı kazanan ordularla birlikte araba üzerinde bir kadın, bir kraliçe ya da belki bir tanrıça gelecek ve senin sevgili Paris'in ona tutulacak. Bu sözler Menelaus'un güzel ve vefasız karısının eski püskü giysiler içinde ve yanına yalnızca saray soytarısını alarak gece ay ışığında kuşatılmış kenti bırakıp kaçmasına yol açıyordu. Hem de aynı anda öteki kraliçenin anlattığı, kraliçenin nasıl tutsak gence tutulduğu, nasıl onu gece yarısı çözüp kurtardığı, başıboş bir serseri kılığına sokup kaçmasına yardım ettiği ve nasıl ona kendisi saray arabasıyla gelinceye kadar ormanın karanlığında beklemesini söylediği öyküyü dillendirmek için yarışıyorlardı. Sonra iki öykü de kendi çözüm noktasına doğru ilerliyordu. Helen Olimpos'a kader çarkı varıyor ve tanrıların şölenine Kupa katılıyor. Öbür kraliçe güneşin ilk altın ışıkları Para ortalığı aydınlatıncaya kadar boş yere ormanda değnek kurtardığı genci bekliyordu. Ve biri Zeus'a imparator, Olimpos'ta ölümsüzler arasında oturan ve zaman dışı dizelerini, başka ozanların daha sonra söyleyecekleri geçici şiirlere dizen ve o artık gözleri gören ozana büyücü söyle, göğün tanrılarından kılıç birlisi, tek dileğim para birlisi, ozan benim yazgım hakkında şöyle yazsın. Paris onu aldatmadan önce Helen Troya atının içinde kendini Odysseus'a değnek şövalyesi verecek diye seslenerek sona ulaşırken öbür kraliçenin alın yazısı da ilki denli belirliydi. Karşısına bir ordunun başında ilerleyen görkemli bir savaşçı kadın kılıç kraliçesi çıkıyor ve ona şöyle haykırıyordu: gecelerin ecesi, Kurtardığın adam benim tutsağımdır. Düelloya hazırlan. Gündüz ordularıyla yürütülen savaş, ormanın ağaçları arasında şafak sökmeden sona ermez. Bu arada şunu da unutmamak gerekiyordu. Aynı zamanda mezar soyguncusunun öyküsündeki semavi kent olan dünya arkasındaki kuşatılmış Paris ya da Troya, kendisini değnek kralının oturmuş, neşeli yüz hatlarıyla takdim eden ve buraya büyülü bir ormanda gizemli bir asa bulduktan, zenginliğiyle değnekler, kılıç şövalyesi, paralar, böbürlenen, kara silahlara bürünmüş, tanımadığı bir şövalyenin peşine düştükten sonra ulaşan birisinin öyküsünde bir yeraltı kenti haline geliyordu. Meyhanede kupalar çıkan bir kavgada, kim olduğu bilinmeyen yol arkadaşı, kentin asasını, değnek birlisi ele geçirmek için düello yapmalarını önermişti. Sopa darbeleriyle yapılan mücadeleyi bizimki kazanmış, yabancı da ona, "Sen artık ölüm kentinin efendisisin. Bil ki süreksizlik prensini yendin," demişti. Ve maskesini çıkarıp gerçek yüzünü ölüm arkanası göstermişti. Sarı ve ezik bir kuru kafa. Ölüm kentinin kapıları kapanınca artık kimse ölmez olmuştu. Yeni bir altın çağ başlamıştı. İnsanlar sefaya dalmış, bir yoktan çıngar çıkarıp kılıçlarına davranıyor, kazasız belasız kendilerini en yüksek kulelerden aşağı atıyorlardı. Paralar, kupalar, kılıçlar, kule arkanası. Ve şimdi taşkın canlıların yaşadığı mezarlıklar, mahkeme arkanası, artık gereksiz mezarların bulunduğu mezarlıklardı. Burada zevk ve sefa düşkünleri, Tanrı'nın ve meleklerin şaşkın bakışları arasında fuhuş alemleri için bir araya geliyordu. İşler o kerteye varmıştı ki en sonunda yukarıdan bir gürleme geldi. "Ölümün kapılarını yeniden aç, yoksa dünya kuru dallarla kaplı bir çöle ya da soğuk madenden bir tepeye dönecek." Ve kahramanımız itaat ettiğini gösterir şekilde Papa'nın önünde diz çökmüştü. Değnek dörtlüsü, para sekizlisi, Papa arkanası. Derken masadakilerden birisi sanki "Bendim o Papa," diye bağırdı. Kendisini para şövalyesinin sahte kılığı altında sunan bu adam, para dörtlüsünü küçümser gibi ortaya atarak, belki de savaş alanında ölmek üzere olanlara son dualarını ettirebilmek için o şatafatlı Papa sarayını bıraktığını söylemek istiyordu. Demek ki ölüm arkanası ve arkasından gelen kılıç onlusu yerlere serilmiş, kanlar içindeki delik deşik gövdeleri ve şaşkın şaşkın aralarında dolaşan Papa'yı anlatmak istiyordu. Değişik yönlerden okunup yorumlandıklarında, ölü kızla sevişen savaşçıların öyküsünü anlatan aydın taraflar, değnekler, şeytan, para ikilisi ve kılıçlar bu öyküde kıyımı gören Papa'nın dayanamayıp, "Neden buna izin veriyorsun Tanrım? Neden göz yumuyorsun bunca canın yok olup gitmesine?" diye haykırdığını ve ormanda bir sesin şöyle yanıt verdiğini anlatmak ister gibiydiler. "Dünyayı ve ruhları ikimiz bölüşüyoruz, para ikilisi. Göz yumup yummamak yalnızca Tanrı'ya kalmış değil. Hesap vermesi gereken bir de ben varım." Dizinin sonundaki kılıç prensi bu sesin arkasından çevresine tepeden bakan bir savaşçının ortaya çıktığını ve şu sözleri söylediğini anlatır gibiydi. "Beni, karşıtlıklar prensini iyi tanı. Dünyaya barışı ben getirip, kupalar, yeni bir altın çağı başlatacağım. En eski çağlardan beri bu işaret birin ötekini alt ettiğini gösterir," diyebilirdi Papa, değnek ikilisindeki değnekleri çatıştırıp. Ya da belki de bu kağıt bir yol ağzını gösteriyordu. "İki yol var. Seç bakalım," demişti düşman. Ama kavşağın ortasında kılıç kraliçesi belirip, daha önce büyücü Angelica, lanetli güzel, ruh ve savaşçı kadın olarak gördük onu, şöyle bağırmıştı. "Durun, tartışmanız anlamsız. Ben dünyanın durmadan bozulup yeniden yapılması işine bakan o neşeli yıkım tanrıçasıyım. Bu genel kıyımda kağıtlar boyuna karıştırılır ve ruhların yazgısı bedenlerden daha iyi değildir. Bedenler hiç olmazsa mezarda rahata kavuşurlar. Sonsuz bir savaş, yıldızlara değin bütün gök kubbeyi sarsar, ne ruhları esirger, ne de en küçük atomları. Havadaki altın rengi toz bulutunda, ışın demetleri bir odanın karanlığına sızdığında, Lucretius, bütün bu elle tutulmaz parçacıkların aralarındaki savaşları, kuşatmaları, saldırıları, cirit oyunlarını, burgaçları görüyordu. Kılıçlar, yıldız arkanası, paralar, değnekler. Geçmişi, bugünü, geleceği gösteren bu kağıt örgüsü hiç kuşkusuz benim öykümü de içeriyor ama artık onu öteki öykülerden ayırt edemiyorum. Orman, şato ve tarotlar beni bu sona ulaştırmıştı. Kendi öykümü yitirmek, öykülerin toz bulutu içinde onu gözden yitirmek ve kurtulmak. Artık içimde yalnızca çılgınca bir bitirme, nokta koyma ve hesabı kapatma isteği var. Henüz dörtgenin karşılıklı iki yanını zıt yönde yorumlamış değilim. Ve salt dik kafalılığımdan yarım bırakmamak için işi sürdürüyorum. Bizi ağırlayan şato sahibi Hancı da öyküsünü anlatmazlık edemez. Haydi o da kupa prensi olsun ve de şatosuna ya da hanına günün birinde umulmadık bir müşteri şeytan çıka gelsin. Kimi konuklara asla parasız içki sunmamak yerinde bir davranıştı. Ancak ondan para istendiğinde şöyle demişti konuk. Hancı, senin meyhanende her şey karışık. Şaraplar da, yazgılar da. Yüce konuğum şarabımı beğenmediler mi? Beğenmez olur muyum? Karman çorman ve hileli şeylerden hoşlanan birisi varsa o da benim. Onun için sana iki paradan, para ikilisi, çok daha fazlasını vereceğim. Tam o sırada artık ne ruhu, ne mezardan çıkan gelini, ne de gök kubbenin bir yıldızını simgeleyen, sadece hesabı almaya gelmiş, hizmetçi kızı betimleyen 17 sayılı yıldız arkanası ortaya çıktı. Ve avucunda pırıl pırıl parlayan altınları görünce bağırdı. O adam ne yaptı bilseniz. Masadaki kupalardan birini devirdi ve ortaya su gibi paralar döküldü. Şato sahibi Hancı bunun üzerine ne tür büyücülüktür bu diye bağırmıştı. Konuk artık kapının eşiğine varmıştı. Kupalarının arasında ötekilerine tıpatıp benzeyen ama sihirli olan bir tanesi var. Verdiğim bu armağanı benim hoşuma gidecek biçimde kullanmaya bak. Yoksa nasıl dostun olduysam öyle düşmanın oluveririm dedi ve gözden kayboldu. Hancı uzun uzun düşünüp taşındıktan sonra hokkabaz kılığına girip başkente gitmeye ve şıkır şıkır altınları sayıp iktidarı ele geçirmeye karar vermişti. Daha önce Mefistofeles ya da bir ozan olarak karşımıza çıkan bir sayılı büyücü arkanası, kupalarının hileli oyunlarıyla imparator olmak isteyen şarlatan hancıydı aynı zamanda. Ve kader çarkı arkanası, artık altın makine, Olimpos ya da aynı dünya olmayan kader çarkı, dünyayı altüst etme niyetini temsil ediyordu. Yola koyuldu. Ama ormanda. Bu noktada kadın papa arkanasını yine ormanda coşkulu bir ayin yapan baş rahibe olarak yorumlamamız gerekiyor. Yolcuya şöyle demişti. Çalınan kutsal kupamızı biz bakalara geri ver. Böylece hem denge arkanası olarak bilinen üstü başı şarap lekeleri içinde yalın ayak dolaşan kızın hem de süslü sunak kupasının yerini tutan kupa birlisi açıklığa kavuşmuş oluyordu. Aynı anda han sahibini hamarat karısı olarak bize içki dağıtan şişman kadın ya da titizce hizmetimize koşan şato sahibinin karısı da üç kağıtla, değnek kraliçesi, kılıç sekizlisi ve kadın papa arkanası kendi öyküsüne başlamıştı. Biz de kadın papa arkanasını manastır okulunda yatılı okuyan genç bir kızken yaklaşan savaşın rahibeler arasında yarattığı korkuyu yenmek amacıyla öykücümüzün şunları söylediği bir manastır baş rahibesi olarak görmeye hazırlandık. İzin verin de toprağımıza saldıran akıncıların komutanını benimle düello etmeye kılıç ikilisi davet edeyim. Adalet arkanasının bize bir kez daha gösterdiği gibi manastırda eğitim gören bu genç kız usta bir savaşçıydı. Ve savaş meydanında şafak söktüğünde düşmana karşı öyle parlak güneş arkanası ve görkemli bir biçimde kılıç oynattı ki düelloya davet ettiği prens, prens şövalyesi ona aşık oldu. Düğün şöleni, kupalar, damadın yüzlerinde bu haddini bilmez gelinden hiç hoşlanmadıkları belli olan anne babasından, imparatoriçe ve para kralı sarayında yapıldı. Damat yola çıkıp evden uzaklaşır uzaklaşmaz, Kupa Şövalyesi'nin uzaklaşması, acımasız anne babası bir hayduta para verip kızı ormana, değnekler, götürmesini ve orada öldürmesini söylediler. Böylece öfkeden gözü dönmüş adam, güç arkanası ile asılanın aynı kişi olduğu ortaya çıkıyordu. Haydut, bizim dişi aslanla başa çıkamıyor ve çok geçmeden kendini baş aşağı asılmış buluyordu. Kadın kahramanımız bu tuzaktan kurtulduktan sonra hancı kadın ya da şato sahibinin karısı kılığına girmişti. Şimdi onu hem kendisi hem de denge arkanası olarak zerrece su katılmamış şarap dağıtırken kupa birlisindeki bakos motifleri de şarabın saflığını kanıtlıyordu, görüyorduk. İşte şimdi iki kişilik bir sofra hazırlıyor, kocasının dönmesini bekliyor ve bu ormandaki her yaprağın kıpırtısını, bu tarot destesinden çekilen her kağıdın, bu iç içe geçmiş öyküler yumağındaki beklenmedik her olayı izliyor, ta ki oyun sona erinceye kadar elleri durmadan kağıtları yayıyor, topluyor, karıştırıyor ve yeniden açmaya başlıyor. Kesişen Yazgılar Meyhanesi. Meyhane. Karanlıktan çıkıyoruz. Yok, içeri giriyoruz. Dışarısı karanlık. Burada bir şeyler görebiliyor. Dumanlar arasında ışık puslu, belki de mum ışığı ama renkler seçilebiliyor. Beyaz zemin üzerinde sarılar, maviler, masanın üzerinde lekeli renkler, kırmızı, bazıları yeşil, masaya dağılmış, kenarları kara, masaya saçılmış beyaz dörtgenler üzerinde desenler. Burada da az önce dışarıda gördüklerimiz gibi sık dalları, gövdeleri, yaprakları olan değnekler, ağaçlar arasından üstümüze inen keskin kılıçlar, yolumuzu yitirmiş olduğumuz karanlıkta tuzaklar var. Neyse ki sonunda bir ışık gördük. Bir kapı, pırıl pırıl parlayan paralar, kupalar, bardakları ve tabakları, dumanları tüten çorba kaseleri, şarap testileriyle bu sofra var. Güvendeyiz. Ama hala korkudan yarı ölü gibiyiz. Öykümüzü anlatabiliriz. Anlatacak çok şeyimiz var. Herkes birbirine başından geçenleri o karanlıkta kendi gözleriyle gördüklerini anlatmak istiyor. O sessizlikte, şimdi burası gürültülü, nasıl duyuracağım sesimi kendim bile duyamıyorum. Boğazımdan ses çıkmıyor. Gitmiş sesim. Öbürlerinin seslerini de duyamıyorum. Gürültüler geliyor kulağıma. Hiç de sağır değilim. Tabak çanak takırtılarını, şişelerin fırlayan tıpalarını, çatal bıçak seslerini, ağız şapırtılarını, geğirmeleri hep duyuyorum. Sesimin çıkmadığını belirtmek için elimle işaretler yapıyorum. Öbürleri de aynı işaretleri yapıyorlar. Onlar da dilsiz. Hepimiz dilimizi yitirdik. Ormanda hepimiz bu masanın çevresindeyiz. Kadın erkek. Kimimiz iyi giyimli, kimimiz kötü, korku içindeyiz. Daha doğrusu korkunç bir görünümümüz var. Hepimizin, gençlerin de, yaşlıların da saçları bembeyaz. Ben de bu aynalardan, bu kağıtlardan birine bakıyorum. Korkudan benim de saçlarım ağarmış. Peki nasıl anlatacağım şimdi? Dilimi yitirdiğimi, sözcükleri, belki belleğimi de, nasıl anımsayacağım dışarıda neler olduğunu, haydi anımsadım diyelim. Hangi sözcüklerle anlatacağım? O sözcükleri nasıl telaffuz edeceğim? Hepimiz el kol işaretleriyle yüzümüzü buruşturarak ötekilere bir şeyler anlatmaya uğraşıyoruz. Hepimiz maymunlar gibiyiz. Neyse ki bu kağıtlar var. Burada masanın üzerinde bir tarot destesi, daha iyi bilinen tarotlar, Marsilya destesi dedikleri, Bergamo, Napoli ya da Piemonte tarotları da deniyor bunlara. Siz istediğiniz adı verin, birbirlerinin aynısı değilse de birbirlerine benziyor hepsi. Köy lokantalarında, çingenelerin kucağında, o kalın çizgili, kaba saba kağıtlar ama hiç beklemediğimiz ayrıntılar var üzerlerinde. Aslında pek de anlaşılmıyor ayrıntıların ne olduğu. Sanki bunları, bu desenleri basmak üzere tahtaya kazıyan kimse, onları önce kocaman elleriyle zor modellerden ince ince, kim bilir ne çok şey gereğince inceledikten sonra işlenmiş modellerden, kopyalanmış ve sonra beceriksizce bir şeyler yapıvermiş, öyle gelişigüzel, neyi kopya ettiğini bile anlamaksızın ve sonra tahtalara mürekkebi döküp bitirivermiş işini. Hepimiz birden ellerimizi kağıtların üzerine koyuyoruz. Başka figürlerin yanına konmuş figürlerden biri beni buralara getiren öykümü anımsatıyor. Başımdan geçenleri hatırlamaya, orada bulunan ve kağıtlarda kendi öykülerini arayan öbürlerini anlatmaya çalışıyorum. Onlar da parmaklarıyla bir o kağıdı, bir bu kağıdı gösteriyorlar bana. Hiçbirini beğenmiyoruz. Hiçbiri istediğimiz gibi değil. Birbirimizin elinden kağıtları çekip alıyor ve masaya saçıyoruz. 5. ayrımın sonu, sayfa 65.